Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2023 sayısında Ebedi Fecre bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kur'ani Talimatlar 49, Her Vazifede ve Bilhassa Terbiyede İhsan Şuuru başlıklı yazıyı sunuyoruz. Kime beğendiriyoruz? Hak dostlarından biri ağırlayacağı ama bir misafire her şeyle mutena ve mükellef bir sofra hazırlamıştı. Etrafındakiler, "Efendim, gelecek olan misafiriniz ama niçin bu kadar itina gösterip zahmet buyurdunuz? O sizin bu zarif sofranızı göremez ki," dediler. O arif zatsa şu muhteşem cevabı verdi. "Evet, hazırladığım ikramları o ama göremez, fakat amanın Rabbi görür." Yaratılış gayemiz Cenab-ı Hakk'a kulluktur. Rabbimiz gerek zatına karşı kulluk vecibelerimizi, gerekse birbirimize karşı muamelat vazifelerimizi ehsenu amelen, en güzel davranış kıvamında yapmamızı istemektedir. Var-ı Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine İhsan nedir diye soran Cebrail aleyhisselama şu cevabı verdi. İhsan, Allah'a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmüyorsun da o seni mutlaka görüyor. Görüyormuş gibi olmak, Allah'ın sonsuz sanat ve kudret nişanelerini görmeyi de muhtevidir. Zaten bu görmek dolayısıyla kelime-i şehadet, şahit oluş üzerinden bir iman ediştir. Cenab-ı Hakk'ın insana göz, kulak ve gönül vermesi de bu hakikate mebnidir. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Gerçek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. Onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple kendisini işitir ve görür kıldık. Yani insana lütfedilen, kulak ve işitme nimetinin hikmeti, vahyi işitsin ve ona itaat etsin diyedir. Göz ve görme nimetinin hikmeti, kevni ayetleri görsün, ilahi azamet akışlarından ibret alsın, ilahi kudreti tefekkür etsin diyedir. Böylece hadis-i şerifte beyan edilen ihsan kıvamında yaşayacaktır. İnsanın Allah katındaki kıymeti de ancak bu iman, ihsan ve irfanla meydana gelir. Şairin dediği gibi, iki dünyada kulun kıymeti iman iledir. Gerçek iman edişin sırrı da irfan iledir. Bu hakikate rağmen gafil insan, Cenab-ı Hakk'ın kendisini gördüğünü unutur yahut bu hakikatten gaflete düşer de günahlar işler. Bişri Hafî Hazretleri şöyle der. Eğer insanlar Allah Teâlâ'nın azameti hakkında layıkıyla tefekkür etseler, ona isyan edemez, günah işleyemezlerdi. Bütün günahlar hep Allah Teâlâ unutulunca işlenir. Zira bir insan besmele çekerek günah işleyemez, Allah diyerek haksızlık yapamaz ve bir gönlü incitip ona diken batıramaz. Yapması gereken bir işi de eksik bırakamaz. Halbuki düşünmelidir ki, yaratan Allah, yarattığını görmez mi? Yaratan O olduğuna göre, görmesi de gayet tabidir. Ayet-i Kerime'de beyan buyurulur. Yaratan hiç bilmez olur mu? O en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Cenab-ı Hak muhtelif ayet-i kerimelerde ikaz buyurur. O gafil insan, kimse onu görmedi mi sanıyor? O azgınlaşan insan, Allah'ın her şeyi görmekte olduğunu bilmez mi? De ki, amellerinizi işleyin. Amelinizi Allah da, Resulü de, müminler de görecektir. Sonra görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, O size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Bu ilahi talimatlara riayet ederek, İnsan daima ilahi kameraların altında olduğu şuur ve idraki içinde yaşamalıdır. Tasavvufi tabiriyle, İhsan ve murakabe hali, imanın özü ve cevheridir. Bütün ibadet ve davranış güzelliklerinde arzu edilen huşu, ihlas ve takva gibi irfan meyveleri ancak bu kalbi kıvamla mümkündür. Zira Cenab-ı Hakk'ı görüyormuşçasına yapılan her ameli salih, ihlas dallarını filizlendirir, takva çiçeklerini açar ve huşu meyvesini verir. Kullardan kimsenin görmediği yerlerde dahi istikamet üzere olmak, beşer nazarlarından uzak mekanlarda bile günahlardan sakınmak, ancak o Celle Celaluhu beni her zaman ve mekanda görüyor şuuru içerisinde olmakla mümkündür. Onun için tasavvuf, baştan sona bütün usul ve erkanında gönlü bu hale kavuşturma gayesini hedefler. İhsanın bir manası da her ne iş olursa yaptığı işi güzel yapmaktır. Bu husus aynı zamanda Allah'ın da ahlakıdır. Ayet-i Kerime'de buyrulur. O Allah ki yarattığı her şeyi güzel yapmıştır. Cenab-ı Hak hiçbir gözün görmediği bir dağ zirvesinde de, bir okyanus dibinde de, fezanın derinliğinde bir yıldızda da her ne yarattıysa mükemmel bir güzellikte ve hikmet dolu bir şekilde yaratır. Cenab-ı Hakk'ın cemali vasıflarıyla mücehhez ve muttasıf olmayı gaye edinen insan, Allah'ın El-Muhsin isminden nasip almak gayretinde olmalıdır. Mescid-i Nebevi'nin inşası esnasında Hadramevtli, iyi çamur karan bir adam geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama, sanatını güzel ve sağlam yapan kişiye Allah rahmet etsin, sen bu işe devam et, görüyorum ki işini iyi yapıyorsun buyurdu. Cenab-ı Hak buyurur, ehsinu, yaptığınızı güzel, iyi yapın. Allah muhsinleri, işini güzel yapanları sever. Bari Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hususta bu işini güzel yapmak hatırlatmasını tekrarlamıştır. Allah her şeyi en güzel şekilde yapmayı emretmiştir. Eti için bir hayvan kestiğiniz zaman da kesmeyi en iyi şekilde yapınız. Her biriniz bıçağını bilesin ve hayvanını rahatlatsın. Oğlu İbrahim'in kabri örtüldüğü zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrin yanında bir taş kadar yerin düzgün olmadığını gördüler. Bir taraftan orayı mübarek elleriyle düzeltirken bir yandan da şöyle buyuruyorlardı. Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman onu sağlam yapsın. Çünkü böyle yapmak acıya uğrayan kişilerin gönlünü teselli eden hususlardan biridir. Diğer rivayete göre Resulullah Efendimiz oğlu İbrahim'in kabrinin kenarındaydılar. Lahitte bir açıklık gördüler. Mezar kazan kişiye orayı düzlemesi için biraz çamur verdiler ve şöyle buyurdular. Bunun ölüye ne zararı ne de faydası olur. Lakin kabrin düz olması dirinin gözünü aydın eder, onu mesrur ve memnun eder. Müminin her hali güzel, tertipli, tam ve muntazam olmalıdır. Kul hakkına girmemek için her meslek erbabı yaptığı işi düzgün yapmalıdır. İmal ettiği eşya veya sunduğu hizmetinde kusur gösteren kişi vebale girmiş olur. Karşılığında ücret aldığı mesaisinde vazifesini yapmayan, başka şeylerle meşgul olan kişi kul hakkı yüklenmiş olur. Bütün iş, meslek ve vazifeler böyle olmakla birlikte, bilhassa hizmet, talim, terbiye, imamet ve muallimlik gibi Allah yolunda yüksek bir hassasiyetle eda edilmesi gereken işlerde itinasızlık ne büyük bir vebaldir. Çünkü israfın en kötüsü insan israfıdır. Aldığı ayakkabı yırtık çıkan kişi neticede bir miktar para kaybetmiş olur. Fakat bir evladı, bir insanı ziyan etmenin telafisi mümkün müdür? Eğitimci, kendisine emanet edilen her bir talebenin istikbalin zirve şahsiyetlerinden biri olabileceği ihtimalini dikkate almalı, dünyayı değiştirebilecek dahilerin belki de elinin altında olabileceğini unutmamalıdır. Koskoca bir çınar istidadındaki talebesini, bir metre boyunda bir çalıya dönüştüren eğitimci, Allah katında mesul olmaz mı? Nasıl ki tamir ettiği eşya bir tamircinin kartviziti durumundadır, eğitimcinin kalitesi de yetiştirdiği talebeyle ölçülür. Tabiinden Ebu'l-Ali'ye rahmetullahi aleyh şöyle der. Biz kendisinden hadis almak için bir kişinin yanına gittiğimizde, önce onun namaz kılışına bakardık. Eğer namazını güzel kılarsa, o diğer işlerini de güzel yapar diyerek yanına otururduk. Yapılan hizmetlerin Allah katında makbul olması, onun ciddi bir edep ve hassasiyetle ifa edilmesine bağlıdır. Gelişi güzel yapılan gayretlerin umulan neticeyi hasıl etmesi çoğu zaman mümkün olmadığı gibi bazen arzu edilmeyen neticeler verebileceği de bir gerçektir. Bu feci akıbetten sakınmak için daima Allah'ın bizi gördüğü şuuruna sarılmalı ve kendimize Fahri Kainat Efendimiz'i örnek almalıyız. Her sahada bizim için üsve-i hasene, en güzel örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Namazımızı onun namazına benzetmeye çalışmamız gerektiği gibi her türlü vazifemizi, işimizi ve ahlakımızı da onun yaptıklarının eşiğine olsun eriştirmeye çalışmak boynumuzun borcudur. Onun sabrı, cömertliği, vefası nasıldı, bizimki nasıl? Onun hak yolunda hizmet ve azmi, adalet ve insafı nasıldı, bizimki nasıl? Onun bir talebesine, ümmetinin en cahil, en kaba ferdine dahi davranışı nasıldı, bizimki nasıl? Burada ihsanın, cömertlik, iyilikte bulunmak manasını da hatırlamalıyız. Bir gün bir bedevi, peygamberimizden bir şeyler istedi. Cömertlerin şahı Efendimiz, yanında ne varsa verdi. Fakat bedevi aldıklarıyla yetinmeyerek, kaba bir üslupta daha da istedi. Sahabe efendilerimiz müdahale etmek ve adeta bedeviyi hırpalamak istediler. Peygamberimiz buna müsaade etmedi ve bedeviyi hane-i saadete götürüp yine ikramlarda bulundu. Bedevi dualarla yanlarından ayrılınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına şu beyanda bulundu. Benimle şu bedevinin hali, şu kimsenin haline benzer. Onun bir devesi vardır ve evden kaçmıştır. Yakalamak için halk devenin peşine düşünce, deve iyice ürker. Bunun üzerine devenin sahibi halka, ''Devemle aramızdan çekilin, ben ona daha iyi davranırım, onun huyunu daha iyi bilirim.'' diyerek yalnız başına deveye doğru gider. Yere düşmüş hurma döküntülerinden alarak deveyi çağırır. Deve de gelir. Adam deveye havutunu vurur ve üzerine binip gider. İşte bunun gibi ben, şu bedevi o sözleri söylediği vakit sizleri dinlemiş olsaydım zavallı cehenneme gitmişti. İnsan zayıf yaratıldığı için ihsan, iyilik ve ikrama mağluptur. Denilmiştir ki, problemini çözdüğünüz insan sizindir. Tabii ki o ihsanda bulunmak, o problemi çözebilmek fedakarlık ister, cömertlik ister, diğergamlık ister. Bir insanın gönlünü kazanmayı, onu Allah yoluna celbedebilmeyi, kendi menfaatinden, kendi rahatından, kısacası her şeyden üstün görmeyen kişi bu fedakarlıkları gerçekleştiremez. Mehmet Akif'in dediği gibi, adam ister yalınız etmeye bir kavmi adam. O keyfiyetli adam, o vasıflı insan, daima özlenen, aranan ve temenni edilen kişidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, sohbet arkadaşlarının temennilerde bulunmasını istemişti. Onların bir oda dolusu para veya altın sahibi olup, onu Allah yolunda infak etmeyi temenni etmelerine karşılık, o şöyle dedi: "Bense bu odanın Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel ve Huzeyfetül Yemani gibi müstesna ve seçkin, her yönden kamil kimselerle dolu olmasını ve bunları Allah'a itaat yolunda, yani tebliğ ve ıslah hizmetlerinde istihdam etmeyi temenni ederim." Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat edince Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, "İlmin onda dokuzu gitti," dedi. Sahabe de kendisine, "Daha içimizde alimler var," dediler. O ise, "Ben marifet ilminden bahsediyorum," dedi. Zihne depo edilen bilgiyle kalpte hazmedilen ilim arasındaki fark da ihsandır. İlim, Allah'ın bir sıfatıdır. Kul, Allah'ın verdiği bilgilere ilave olarak yine Allah'tan ihsan duygusu lütfedilmesiyle arif haline gelir. Marifetten, yani Allah'ı tanıyabilmekten hisse almaya çalışır. Her medeniyet kendi insan tipini inşa eder. İslam medeniyetinin inşa etmeyi gaye edindiği insan tipi, ihsan sahibi insandır. Peygamberimiz tebliğ ederken kendisine sorarlardı: "Ey Kureyşli kardeş, sen nelere davet ediyorsun?" Resulullah Efendimiz şu ayeti okurdu: "Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı ve muhtaç oldukları şeyleri yakınlara vermeyi emreder. Hayasızlığı, çirkin işleri, zulüm ve haddi aşmayı yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir." Onlar da şu itirafta bulunurlardı: "Ey Kureyşli kardeş, vallahi sen bizi en üstün ahlaka ve en güzel amellere davet ettin." İhsan derecesine ulaşmak gayret ve fedakarlık ister. Lakin neticesi çok bereketlidir. Rabbimiz buyurur: "Muhakkak ki ihsan sahiplerine Allah'ın rahmeti çok yakındır." Bu rahmetin tefsiri mahiyetinde denilmiştir ki, hayatın lezzeti de şu üç yerde zuhur eder: aşkla birleşen imanda, vecd ve huşuyla eda edilen ibadette, meftun edici davranış güzellikleriyle yapılan hizmette. Yine ayet-i kerimede buyrulur: "Biz yaptığını ihsan üzere en güzel şekilde yapanın amelini asla zayi etmeyiz." En güzel ve sağlam bir şekilde yapılan hizmetler, kulluklar ve gayretler hiçbir zaman zayi olmaz. Güzel ve sağlam yapılmayan işlerse vicdana büyük bir yük gelir. Hazreti Mevlana ikaz buyurur: "Vazifesini tam yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazeret çare olur ne de ilaç şifa verir." Vicdan yarası mazeretlerle ve ilaçlarla tedavi edilemez. Onun tek çaresi ahu vah etmek yerine o hali telafi edecek olan kendi üzerindeki vazifeyi yapmaktır. Dolayısıyla temiz vicdanlı olmak, o şekilde yaşamak ve aynı hal üzere ölebilmek her Müslümanın şiarı olmalıdır. Zira temiz bir vicdan insana kendini kendinde buldurur ve onu insanlık haysiyetine kavuşturur. Bu itibarla hizmet ehli hizmetini, talebesini ve muhataplarını sevmelidir. Kendisini sevdirmeli, sevilen bir eğitimci olmalıdır. Hizmetin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olmalıdır. Bu liyakati kazanmak için gayret etmelidir. Yaptığı hizmetin en güzel nasıl ifa edilebileceğini öğrenmekle mükelleftir. Kendisini ilmen ve ahlaken sürekli geliştirmelidir. Kendisini inşa edemeyen, başkasını da inşa edemez. Kendisi uyuyan, başkalarını uyandıramaz. Tatlı dilli, güler yüzlü, etrafına huzur tevzi eden bir mahiyette olmalıdır. Devasu ve vakar dengesini muhafaza edecek tarzda sevgi dolu ve samimi olmalıdır. Unutulmamalıdır ki, kazandığımız her insanın ecri, kaybettiğimiz her insanın da ağır vebaliyle karşılaşacağız. Ancak bu nevi ikazları nefsani bir şekilde tabir ederek vazifeden kaçmaya bir bahane haline de getirmemelidir. Ben kim, dine davet etmek kim, bu iş benim boyumu aşar, bunu başkaları yapsın diyerek vazifeden kaçmakta da asla selamet yoktur. Çünkü düşünülürse bir vazifeyi tamamen terk eden, o işi yapmaya gayret edip de kusurlu olandan daha mazur olamaz. Zira zamanımızda bu vazifeler farz-ı kifaye olmaktan öteye geçmiş, farz-ı ayn haline gelmiştir. Nasıl ki seferberlikte ben iyi harp edemem, o sebeple işi erbabına bırakayım demek mümkün olmaz. Bu bahaneyle cepheden kaçan suçlu hale gelirse, günümüzde de Allah yoluna davet vazifesini terk etmeye mazeret yoktur. Hikmet ehli der ki, şu üç sınıf insan Allah'tan uzaktır. Rahatlarını düşünerek hizmetten kaçanlar, hassas olduklarını öne sürerek ızdırap ve sefaletlerin, dert ve matemlerin civarına yaklaşmayanlar, bunlar benim içim kaldırmıyor diyerek türlü türlü mazeretlere sığınanlardır. Gafiller topluluğuyla beraber olanlar, neticede onlar da gafilleştikleri için Allah'tan uzak olurlar. Allah'a yaklaşmak isteyen mümine düşen, ben vazifemi daha iyi hale nasıl getirebilirim şeklinde iyi niyetle gayret etmektir. Mümin her işini şu üç vasfa nail eylemeye çalışmalıdır. Ahsen, yani her işi en güzel olmalı, etrafına daima güzellik tevzi etmelidir. Ecmel, yani gönle huzur ve ferahlık verecek zarafet ve letafette olmalıdır. Ekmel, yani çok olgun, en mükemmel olmalıdır. Bu gayeye ulaşmak için mühim bir şart da ümitle dolu olmaktır. Unutmamalıdır ki, en büyük ihsan terbiyecileri olan peygamberler, gönderildikleri toplulukları hazır bir vaziyette bulmadılar. Onlar büyük gayret ve fedakarlıklarla, müstesna bir sabır ve sebatla ümmetlerini bizzat yetiştirdiler. Mekke devrinin sabrı, Medine devrinin inkişafıyla neticelendi. İlk 6 senede sadece 40 kişi Müslüman oldu. 23 senenin sonundaysa Müslümanların sayısı 150 bini geçti. Güçlü bir eğitimci bütün menfi şartlara rağmen yese kapılmayan ve muhtaç olduğu insanı kendisi inşa edebilendir. Hazreti Mevlana şöyle bir kıssa nakleder. Bir gece vaktiydi. Evimizden dışarı çıktım, kırlarda geziyordum. Bir adamcağızın elinde fenerle dolaştığını gördüm. Bu gece karanlığında ne arıyorsun diye sordum. Adam, insan arıyorum diye cevap verdi. Ona dedim ki, yazık, boşuna yoruluyorsun. Ben yurdumu terk ettim de yine onu bulamadım. Git evine, yat, rahatına bak. Nafile arıyorsun, onu hiçbir yerde bulamayacaksın. Adamcağız acı acı baktı. Bulamayacağımı ben de biliyorum ama yine de hasretle aramaktan zevk alıyorum dedi. Hazreti Mevlana bu kıssada bir adam aramanın hasretini anlatır. Toplumda keyfiyetli, ideal bir insana duyulan hasret. İşte eğitim bunu yetiştirmektir. Toplumlar daima bu sebeple peygamberlere ve hak dostlarına hasret duyar. O halde asla ümitsizliğe duçar olmamalı, neticesi hemen hasıl olmasa dahi samimi gayretlerin Allah katında makbul ve mecbur olacağını hatırda tutmalıdır. Şazeli meşayihinden Berkavi rahmetullahi aleyh anlatıyor. Üstadım beni bir kabileye gönderiyordu. Dedim ki, gittiğim yerde manevi sohbetler yapıp hasbihal edebileceğim bir Allah'ın kulu bile yok, yapayalnız kalacağım. Bana üstadımın cevabı şöyle oldu. Muhtaç olduğun insanı kendin doğuracaksın. Yani kendin arayıp, bulup, yetiştireceksin. Hasılı eğitim, gelip geçici bir sevda değildir. Son nefese kadar aşk ve vecd ile ve bilhassa Allah'a beğendirme, onun rızasını kazanma şuuruyla ifa edilmesi gereken yüce bir vazifedir. Gönlü Kur'an ve sünnetin feyz ve ruhaniyetiyle dolu bir eğitimcinin talebelerine yaptığı tesir, tıpkı gül, karanfil ve nadide çiçeklerle bezenmiş bir bahçe üzerinden esen, meltemlerin gittikleri her yere, gönüllere bahar ferahlığı veren latif raihalar götürmesi gibidir. Eğitim dünyasında nice notlar yazılır ve nice karneler verilir. En ehemmiyetlisi şu üç nottur. Birincisi, eğitimcinin talebesine verdiği not. İkincisi, talebenin eğitimciye vereceği muhabbet notu. Hocanın talebede nasıl bir iz bırakabildiği. Üçüncüsü, Cenab-ı Hakk'ın mahşerde hepimize vereceği not. Nasıl ki eğitimcilerin talebelerinden beklentisi, dönem sonunda güzel bir karneye sahip olmalarıysa, Rabbimizin bizlerden arzu ettiği de iman ve salih amellerle dolu bir ömür karnesiyle huzuruna çıkabilmemizdir. Bir güzel ismi şerifi de El-Muhsin olan Yüce Rabbimiz, her işimizi ihsan üzere yapabilmemizi lütuf ve ihsan buyursun. İslam'ı yaşamak ve yaşatmak yolunda her birimizi seven ve sevilen ehli hizmet bir muallim ve rehber kılsın. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'de bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2023 sayısından Ebedi Fecre bölümünde muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Kur'ani Talimatlar 49 Her Vazifede ve Bilhassa Terbiyede İhsan Şuuru başlıklı yazıyı paylaştık. Bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.